Ayrım 8.
Bir başkasına bakma yükümlülüğümüz nedir? Ya da soruyu biraz daha daraltırsak, toplumun yurttaşlarına bakma ve onları koruma yükümlülüğü nedir? Bu olasılıkları ölçüp biçerek doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu üzerinde keskin bir şekilde odaklanan bir tartışmayı yürütmeye çalışacağız. Ekonomi amacıyla bu bölümde sağlık hizmeti görevlilerini ifade etmek için genellikle doktor sözcüğünü kullanacağım. Burada Profesör Anscombe iki soru sormaktadır. Birincisi, başkaları için tıbbi yolla bir şeyler yapmak, ikincisi, başka bir kişinin hayatını uzatacak tıbbi önlemler almak birer yükümlülük müdür? Tıbbi tedavi nedir? Bu sorulara geçmeden önce, tıbbi sözcüğünün kullanılmasıyla diğer insanlara neyin yapılacağının ya da yapılmayacağının anlatılmak istendiğini sormalıyız. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının sunduğu tedavinin büyük bölümü tavsiye ve danışmanlık biçimindedir. Bu bir diyet, dinlenme, egzersiz, temizlik olabilir ya da herhangi bir yaşam tarzının ya da alışkanlığının olası sonuçları hakkında çok genel tavsiyeler olabilir. Bu tavsiye hayatı uzatmaya yarayabilir ya da yaramayabilir. Daha elle tutulur bir tedavi sunulduğunda, örneğin ilaç verildiğinde, tedavide özellikle tıbbi olan şey nedir sorusu kuşkulu olabilir. Hastaya yararları dokunulabilir ya da dokunmayabilir. Bunlar hastaya daha etkili olduğu kanıtlanmış bir ilacın yokluğu halinde verilen ya da hastalık hastası kişilere verilen plasebolar, içinde etkili bir madde bulunmayan ama hastanın bunu bilmediği ilaçlar olabilir. Her iki grup hasta da iyileşebilir ya da iyileşmeyebilir. İlaçların denenmesinin gerekliliği bu konuyu daha da karıştırır. Araştırmaya kontrol grubu olarak alınan insanlara hiçbir şey verilmeyebilir ama bu kişiler yine de bir anlamda tedavi görüyor sayılabilir. Yani tedavi büyük cerrahi operasyonlardan ya da kemoterapiden başlayıp olağan hasta bakımından geçerek sadece gözlemde bulunmaya dek uzanabilir. Eylemlerin ya da tedavi olarak tanımlanabilen eylemsizliklerin çok geniş bir alana yayılması ve olası, beklenen ya da umulan, gerçekleşen ya da tasarlanan başarıda çok büyük farklar olması nedeniyle ve de hatta başarıyı tanımlamanın büyük zorluklar içermesi nedeniyle tıbbi tedaviyi bu tedirimlerden yalnızca herhangi birine dayanarak ele almaktan kaçınmalıyız. Bu nedenle ben tıbbi tedaviyi ya da bakımı oluşturan şeylerle ilgili bakış açısını çok geniş tutacağım ve bu terimleri sağlık görevlileri tarafından ya da onların direktifiyle ya da onların yerine çalışan amatörler tarafından gerçekleştirilen bakımından sorumlu oldukları kişiler üzerinde etkisi olan her şey olarak kabul edeceğim. Ölümü geciktirmek. Yardım için başvurulan bir doktorun yükümlülüğü, bu yükümlülük her neyse, doktorun sağlayacağı yardımın hayatın uzamasına muhtemelen katkıda bulunmayacağı durumlarda, örneğin yatıştırmak, ağrıyı dindirmek, kırık bir kolu ya da bacağı tedavi etmek ya da yalnızca teşhis koymak gibi başka türlü hayatın uzamasına muhtemelen katkıda bulunacağı durumlarda ise başka türlü bir yükümlülük müdür? Açıktır ki hayat kurtarmak ya da daha doğrusu ölümü geciktirme ahlaksal yönden en yüksek öneme sahip eylemlerdir. Ölüm getiren ya da kıyıma dönük eylemlerin genellikle en ciddi suçları oluşturması da yine aynı nedenledir. Bu elbette bizim bir başkası için yaptığımız ama ölümü geciktirmeyen çoğu şeyin ahlaksal yönden çok önemli olmadığı anlamına gelmez. Ama hayatı uzatmak, gerekli olabilen diğer tür yardımlardan kesin kez ve her zaman daha önemli değilse de daima birinci sırada önem taşır ve hayat kurtarmak ya da bunu yapmaya çalışmak çok ender vakalar hariç daima en birinci, en acil gereksinimdir. Dolayısıyla doktorların sunabileceği diğer her türlü bakım ve tedaviyi öncelik sırasına koyabiliriz ama hayat kurtarmanın öncelik derecesi üzerinde kafa yormamıza gerek yoktur. O zaman hayatı kurtarmayan yahut uzatmayan tedavilerle kurtaran yahut da uzatan tedavilerin önemi hakkındaki hükümlerimiz arasında oldukça sistematik bir fark bulunması mümkündür. Bu da tedavi etme konusundaki yükümlülüğün gücüyle ilgili yargımızı ve hatta böyle bir yükümlülüğün mevcudiyeti hakkındaki yargımızı pekala etkileyebilir. Bunun bizim araştırmamızı daha da karmaşık hale getirmesini önlemek için daima en çok önem taşıyan vakalara yoğunlaşacağız ve böylece Profesör Anscombe'nin ikinci sorusuna doğru ilerleyeceğiz. Hayatı uzatmak ve bunu sağlayan önlemleri almak gibi bir yükümlülük var mıdır? Hastayı reddetmek ve tedaviyi reddetmek. Bir doktor ölmekte olan bir hasta için "Bu hastayı tedavi etmek istemiyorum. Bu adamın benim hastam olmasını kesinlikle istemiyorum." diyebilir mi? Burada iki olasılık var. Birincisinde doktor birini kendi hastası olarak kabul etmeyi reddediyor. İkincisinde ise hastalarından birini tedavi etmeyi reddediyor. Bu ikisi arasında ne fark vardır ve bunlar doktor açısından farklı yükümlülük olasılıklarını işaret eder mi? İlk bakışta bu iki olasılık arasındaki fark, birincisinde bir doktorun birinin sorumluluğunu almayı reddetmesi, onun kendisinin yardımına gereksinimi olup olmadığını ve onun için bir şey yapabilmesinin mümkün olup olmadığını araştırmayı reddetmesidir. İkincisinde ise doktor, o hastanın sorumluluğunu alır ya da o sorumluluğu zaten vardır ama sorumluluğunu yerine getirmeyi reddeder. Doktor sayısının çok olduğu bir toplumda bu sayı aslında yetersiz olsa bile birini hasta olarak kabul etmeyi reddetmek, onu başka bir doktor kabul etsin etmek zorunda demekten başka bir şey değildir. Aynı şekilde tedaviyi reddetmek de onu başka bir doktor tedavi etsin etmek zorunda demekten başka bir şey değildir. Bu doktorların birbiri ardınca oluşturduğu uzun bir sıra olabilir elbette. Ama bir sıranın en sonunda bulunan doktora ya da bir sonraki doktora aktarılıncaya kadar yaşamayacak olan bir hasta için sıranın en sonunda bulunan doktora yoğunlaşmalıyız. O doktora yoğunlaşmamızın nedeni yükü başkasına yıkmanın artık bittiği yerin orası olmasıdır. Sıradaki diğer doktorlar hasta ile ilgili sorumluluğu aktarmışlar ama aynı zamanda doktorun hastayı tedavi etmesi yükümlülüğünün taşıdığı ağırlığı da aktarmışlardır. Bu ağırlık ancak hastanın kaderini gereksindiği tedavinin orada ve o anda o doktor tarafından sunulup sunulmamasına bağlı olduğu noktada tam anlamıyla hissedilir. Çünkü belli bir doktoru, diyelim ki tedavi yükümlülüğüyle zorlamaya kalkışacak hastanın yan sokaktaki doktor tarafından da aynı şekilde tedavi edilebildiği ve edileceği durumda o doktorun yükümlülüğünü gerçek ağırlığıyla görmek zordur. Ama bu eğer son doktorsa o zaman bu doktorun istemiyorum ve mecbur değilim demeye hakkı olup olmadığı sorusunun ne kadar önemli olduğunu açıkça görebiliriz. Şimdi siz o doktorsanız sizin bu hastayı tedavi etmek istemiyorum demenizle ben nokta nokta nokta bu adamın benim hastam olmasını istemiyorum demenizin sonuçları hasta açısından aynıdır. Elbette siz yani doktor bunların aynı kapıya çıktığını bilmeyebilirsiniz. Aslında hastayı kabul etmeyi reddederseniz onun kaderi bir yana durumuyla ilgili herhangi bir şey bilmekten bile korursunuz kendinizi. Bu sizin karakterinizin ahlaksal değerini değiştirebilir ya da değiştirmeyebilir. Bu konuya döneceğiz ama şu anda bunun hasta açısından bir fark yaratmadığını vurgulamak gerekir. Hasta her iki halde de ölecek ve siz onu tedavi etmeyi reddettiğiniz için ölecektir. Daha önceki bölümde bu çıkarımın kaçınılmaz olduğunu gördük. Ama hala var olan soru, doktorun böylesi sonuçlardan kaçınmaya yönelik ahlaki bir yükümlülüğü bulunup bulunmadığı. Kısacası doktorun yardım edebileceği ya da hayatını kurtarabileceği bir hastayı tedavi etmeyi asla reddetmemekle yükümlü olup olmadığıdır. Biz burada yalnızca bir tarafın doktor, diğer tarafın ise o doktorun yardımına muhtaç olması durumundan kaynaklanan hangi ahlaksal yükümlülüklerin var olduğu sorunu ile ilgiliyiz sadece. Böylesi durumlarda çoğu doktorun sözleşmeye dayalı çeşitli yükümlülükleri olacaktır elbette. Bunların yasal bağlayıcılığı bir yana, özgür irade ile kabul edilmiş olan bu sözleşmelere uygun davranmayı gerektiren ahlaksal bir yükümlülükten de söz edilebilir belki. Ama bizim ilgimiz tümüyle bir doktorun yardımına gerek duyanları tedavi etme konusunda hangi ahlaksal yükümlülükleri taşıdığı sorusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Doktorun görevi nedir? Zaman zaman hayat kurtarmanın daima doktorun görevi olduğu, doktorların bunun için eğitildiği, işlerinin bu olduğu söylenir. Bu, belki tartışmasız doğru olmasına karşın, içinde ahlaksal bir yükümlülüğü barındırabilecek güce sahip olmaktan çok uzak bir belirlemedir. Çünkü kriket oynamak da daima bir kriket oyuncusunun görevidir. Bunun için eğitilmiştir, onun işi budur. Ama bu, onun her maçta ya da oyununu seyretmek isteyen birinin var olduğu her an, kriket oynamakla yükümlü olduğu anlamına gelmez. Bu benzetme belki önemli bir noktayı es geçiyor. Çünkü tıbbın özel bir yeri olduğunu ve onun özelliğinin hayat kurtarmak, hastalıkları iyileştirmek ve sağlığı korumaktan ve tüm bunlara verdiğimiz özel öncelikten ibaret olduğu konusunu içermiyor. İlk olarak ve elbette ki hayatı uzatmaya, hastalıkların ve hasarların iyileşmesine ve ağrının dindirilmesine özel bir önem veririz. Hayatımızın ve sağlığımızın bizim irademiz dışında ve gerçek anlamda tehlikeye girmesi durumundan ve acı çekme riskinden kaçınmaya da aynı önemi veririz. Ama tek ve en birinci sorumluluğu bizi öldürmekten ya da yaralamaktan yahut bizi gerçek bir ölüm ya da yaralanma ya da ağrı tehlikesine maruz bırakmaktan kaçınmak olan özel bir insan kategorisinin varlığını düşünmek saçma olurdu. Bizi bunlara ya da bu tehlikelere maruz bırakmamakla zaten herkes yükümlüdür. Aynı şekilde ve aynı nedenle buna gücü yeten herkesin hayatımızı kurtarması ya da kurtarılmasına yardım etmesi ve sağlığımızı koruması gerekir. Ama kesinlikle bir doktorun tıbbi becerilerine güvenemediği için basit bir hayat kurtarma işini becerememiş olmanın utancını göze almak yerine hastanın ölmesine razı olması halinde özellikle suçlu duruma düşeceğini ileri sürebiliriz. Üstelik bu doktor, olay yerinde bulunan, o anda yapılacak doğru şeyi bilen, ama onu uygulama riskine girmeye gönüllü olmayan, meslek dışı birinden daha suçlu duruma düşecektir. Bu fark bizi, bir can kurtaranın boğulan bir adamı kurtarmamakla, boğulma olayına tanık olan ama yardımcı olmayan diğer bir usta yüzücüden daha suçlu duruma düşeceği hükmüne götürür. Kötü adamlar ve kötü işler. Burada karakterin ahlaksal değerlendirmesiyle eylemlerin ahlaksal değerlendirmesini birbirine karıştırmamak gerekir. Bu önemli fark tümüyle masum sıradan bir adam örneği üzerinde gösterilebilir. Evet, hiç kimse onu öldürmemelidir ve bundan kaçınma yükümlülüğü herkes için aynı güçlüdür. Masum birini öldürmekten kaçınma yükümlülüğü herkes için %100'dür. Ve hiç kimsenin yükümlülüğü %100'den daha az ya da daha fazla değildir. Ama bu adamın oğlu onu öldürürse, bu oğlun yabancı bir katilden daha kötü biri olduğunu düşünebiliriz. Ama bundan ne o adamın oğlunun onu öldürmeme yükümlülüğünün yabancı birinden daha güçlü olduğu, ne de onun ölümünün başka birinin ölümünden daha büyük bir felaket olduğu yahut daha üzücü olduğu anlamı çıkmaz. Cinayet her durumda aynı derecede kötüdür ve ondan kaçınma yükümlülüğü aynı derecede güçlüdür. Yalnızca katilin karakteriyle ilgili ahlaksal değerlendirmemiz değişir. Babasını öldürebilen bir adamı, bir yabancıyı öldürebilen birinden daha kötü sayarız. Aynı şekilde, doktorun ve can kurtaranın gösterdikleri yüreksizlikten ötürü başkalarından daha çok suçlanacaklarını düşünebiliriz. Ama onların yükümlülüklerinin daha güçlü olduğunu da, onların kurbanı olan kişinin onlar tarafından diğer bir kişiden daha büyük bir haksızlığa uğratılmış olduğunu da düşünemeyiz. Tedavi etme yükümlülüğünün iki yüzü. O halde önümüzde iki tür ahlaksal yükümlülük türü ya da sanırım daha doğrusu aynı yükümlülük üzerinde düşünmenin iki farklı yolu vardır. Bu yükümlülüğün nereden geldiğini araştırmayacağım. Çünkü o ya da bu biçimiyle hemen hemen evrensel boyutta kabul gören bir yükümlülüktür bu. Sağlık hizmetinde çalışanların ahlaksal yükümlülüklerinin bu daha genel ve herkesçe bilinen görevin bu iki yüzünden biri kapsamında kaldığını gösterebilirsek, bu yükümlülüklerin doğasını açığa çıkarmakta, hali hazırdaki amaçlarımız açısından epey yol almış olacağız. Bu görev üzerinde düşünmenin ilk yolu, ona diğer insanları öldürmekten ya da yaralamaktan sakınma görevimizin bir parçası olarak bakmaktır. Çünkü görmüş olduğumuz gibi öleceğini yahut acı çekeceğini bildiğimiz halde bir insanı tedavi etmemeye ya da kurtarmamaya karar verdiğimizde her iki vakada da onların ölümleri ya da acıları bizim kararımızın sonucudur. Ve tabii ki bizim kararımız aynı şekilde hayat kurtarıcı olanakları sağlamamak doğrultusunda da olabilir. 15 Ocak 1982 tarihli Guardian gazetesinden bir alıntı. Böbrek üniteleri için ayrılan fonlar ciddi bir şekilde azalmaktadır. Guy's Hastanesi'nden Profesör Cyril Chandler'ın bildirdiğine göre önceki gün böbrek yetmezliği çeken 2200 hastanın yarısı olanakların yetersizliği yüzünden hayatını kaybetmiştir. 18 Ekim 1983 tarihli Guardian'daki bir baş makalede ise her yıl 2000 ya da daha çok hastanın hepsine yetecek gerekli tedavi olanağı bulunmadığı için öldüğü tahmininde bulunmuştur. Eğer çoğumuz gibi biz de başkalarının ölümüne, yaralanmasına ya da acı çekmesine neden olacak şekilde davranmamamız gerektiğine inanıyorsak, yükümlülüğümüz açıkça ortada demektir. Bu görüşü paylaşmıyor olsak bile, bizim yükümlülüğümüz açıktır. Çünkü onu paylaşmak zorundayız. Bu yükümlülük üzerinde düşünmenin ikinci yolu, ona insan hayatına değer vermenin bir parçası olarak bakmaktır. Hayata değer vermenin vazgeçilmez bir parçası ise, insanların yaşamasının ölmesinden, geç ölmesinin erken ölmesinden, ayrıca hayatlarının hastalık, sakatlık, acı vesaire ile mümkün olabildiğince zarar görmemesinin görmesinden daha iyi olduğu inancı olsa gerektir. Ayrıca bir de bireyin yaşamı o birey için değerli olarak kalmaya devam ettiği sürece ölümün geciktirilmesinin ve yaşama şansının olabildiğince yüksek tutulmasının daha iyi olduğu inancı elbette. Bu ifadeler hayata değer vermenin eksiksiz bir tanımını yapmaya yönelik değildir elbette. Ama yine de bunlar böyle bir tanımın vazgeçilmez öğeleridir. Çünkü bir doktorun hayata değer verdiğini inanılır bir şekilde iddia edebilmesi için hayatları değer taşıyan tüm bireylerin ölümlerini mümkün olduğunca ya da onlar istediği sürece geciktirme yükümlülüğünü de üstlenmiş olması gerekir. Aynı şekilde birey istediği sürece onun hayatının niteliğini düzeltmeye çalışmak da hayata değer vermenin bir parçası olacaktır. Kurtarmak herkesin görevidir. Başkalarına karşı yükümlülüklerimizin her iki tanımında da öldürmekten ve bedensel bir zarar vermekten kaçınmaya ek olarak başkalarını değerli hayatlarını yitirmekten yahut hayatlarının onların isteği dışında kötüleşmesinden kurtarmamız gerekmektedir. Çünkü ancak tıbbi yardımla kurtarılabilecek olanları da göçük altında kalmış madenciler ve diğer kaza kurbanları kadar, örneğin gemi kazazedeleri, kaçırılan bir uçaktaki yolcular ya da başka biçimlerde rehin alınanlar kurtarmamız gerektiğine inanırız. Bu kurtarma işlemi, kimi kez hazırda kim varsa onun tarafından yapılabilir. Kimi kez de mağaracılardan, denizcilerden, madencilerden, mühendislerden, itfaiyecilerden, uzman askeri personeline ve tıbbi yeterliliği olan kişilere dek her türden uzmanlığı gerektirir. Çoğu durumda bu gibi uzmanlıklardan yoksun olanların yapacağı en büyük yardım, ayak altında dolaşmaktan ve yersiz müdahalelerden kaçınmak ve tehlike altında bulunanlara karşı yükümlülüklerini bu yolla yerine getirmektir. Bunların hepsi belki de yeterince bilinen şeylerdir ama tıp mesleğindekilerin yükümlülüğünün İki önemli yönünü görmemize yardımcı olur. Bunlardan ilki, onların yükümlülüğünü başkalarınınkinden ayıran özel bir koşulun mevcut olmayışıdır. Tek ve birinci sorumluluğu ölümümüze, yaralanmamıza ya da acı çekmemize yol açmaktan kaçınmak olan özel bir insan kategorisi olmadığına göre, ahlaken kurtarma işini özel olarak yüklenmesi gereken biri de yoktur. Bu işin bir de öteki yüzüne bakmak istersek bunu daha açık bir şekilde görebiliriz. Kiralık katiller. Masum birinin hayatını kurtarmak için değil de canını almak için sözleşme altına girmiş birini, bir kiralık katili ya da profesyonel bir insan avcısını düşünün. Böyle birinin yapmış olduğu sözleşmenin varlığından kaynaklanan fazladan hangi ahlaksal yükümlülüğü olabilir? Eğer bir sözleşmenin varlığından ötürü suçsuz birini öldürmek için fazladan bir ahlaksal yükümlülüğü olan birileri olsaydı, bu onların öldürmek üzere sözleştikleri suçsuz insanları öldürmekten kaçınma konusundaki yükümlülüklerinin aynı ölçüde azalacağı anlamına gelirdi. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin nasıl can almaktan kaçınmakla bir ilgisi bulunmaması gerekirse, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin hayat kurtarma konusundaki ahlaksal yükümlülüklerle de ilgisinin bulunmaması gerekir. Öldürme konusunda yapılmış bir sözleşmenin bulunması, hayatı haksız yere sona erdirilen kişinin ölümünden ötürü katilin ahlaksal sorumluluğunu azaltacak makul bir mazeret olmadığına göre, sözleşmeli kurtarıcıların ya da sağlık görevlilerinin sözleşmesi de doktorlara her durumda zaten kurtarmak zorunda oldukları birinin hayatını kurtarma konusunda fazladan bir ahlaksal sorumluluk yüklemez. Sağlık görevlilerinde özel bir şeyin var olmadığını söylediysem de, bu belki aceleci bir hükümdü. Onların özelliği, başkalarını özellikle çok geniş kapsamlı ve çok çeşitli tehlikelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş tehlikelerden kurtarabilecek yeterliliğe sahip olmalarıdır. Ama onların bunu yapmak zorunda olmalarının nedeni, yapabildiğimiz takdirde hepimizin başkalarını kurtarmak zorunda olmamızın ya da başkalarına zarar verecek sonuçlara yol açacağını bildiğimiz kararları vermekten kaçınmak zorunda olmamızın nedenlerinin aynısıdır. Sağlık hizmetindekiler edindikleri yeterlilikleri elbette özellikle hayat kurtarmak amacıyla ve dolayısıyla bunu yapacaklarını taahhüt ederek kazanmış olabilirler. Ama bizim burada asıl ilgilendiğimiz soru, onların diyelim ki bu taahhütlerinden vazgeçtiklerinde ya da vazgeçme isteği duyduklarında ya da onun kesin hükümlerini ve hatta varlığını yadsıdıklarında bu görevi yerine getirmekle yine de yükümlü olduklarını düşünmenin ne gibi bir temel ahlaksal zemine dayandırılabileceğidir. Bunlardan birinin geçerli olması ve bu doktorun da son doktor, yani yardımcı olabilecek ya da var olan süre içinde yardımcı olabilecek tek doktor olması halinde, eğer yükümlülük kaynağı yalnızca sözleşme olsaydı, hayatı kurtarma konusunda ahlaksal bir görevden söz edemezdik. Bu durumda sözleşmesini reddetmiş ya da henüz sözleşme altına girmemiş bir doktor, elbette bu konuda hepimizden daha az yükümlü olurdu.